Ayrım 26.
Bu sözler üzerine Aspinella içinde bir öfke dalgasının kabardığını algıladı. Onun şişman ortağı yalnızca yatakta kötü bir düzüşken değil, yalan söyleyen bir piçmiş de. Heskova, hemen ayağa kalk diyen kadının ellerinde birdenbire tabancası göründü. Ve John Heskov korktu. Kendisi kurban olmadan önce de bu türden bakışları görmüştü. Bir an için sahibi ortaya çıkmayacağı için kendisiyle birlikte ölecek 5 milyon doları düşündü. 5 milyon dolar ona yaşayan bir canlı gibi görünüyordu. Ne trajediydi bu? Hayır diye bağıran adam bedenini oturduğu iskemleye sıkıştırır gibi iyice geriye çekildi. Aspinella boş eliyle onu saçlarından yakalayıp çekerek ayağa kaldırdı. Silahını boynundan biraz uzakta tutarak ateş etti. Heskov elinden fırlar gibi olup döşemeye çarptı. Aspinella yanına diz çöktü. Adamın boğazı parçalanmıştı. Aspinella pantolonunun paçasını kaldırıp ayak bileğine takılı silahlıkta bulunan hırsızlık malı bir silahı ortaya çıkararak Heskov'un eline sıkıştırdı ve sonra ayağa kalktı. Aynı anda kapının kilidi açıldı. Dışarıdaki iki adam ellerindeki silahlarıyla içeri girdiler. Aspinella, "Bu adamı vurmak zorunda kaldım. Önce bana rüşvet vermeye kalktı, sonra da silahını çekti. Siz hemen havaalanı can kurtaranını çağırın. Ben de cinayet masasını arayacağım. Delilleri korumak için bir şeye dokunmayın ve beni de gözünüzün önünden ayırmayın," dedi. Ertesi gece Timona Portella saldırı planını yürürlüğe koydu. Çilkenin karısı ve kızı daha önceden Kaliforniya'da FBI'ın sıkı koruması altında bulunan bir istasyona uçakla gönderilmişti. Genel müdürün emirleri uyarınca Çilke tüm kadrosuyla New York'taki FBI karargahında iş başındaydı. Oysa kendisine Çilke'nin evindeki tuzakta iş görecek özel görev gücünün komutası verilen yardımcısı Bill Buxton orada değildi. FBI'ın yaptığı planla ilgili kurallar pek sıkıydı. Sivil toplum örgütlerinden gelebilecek yakınmaları önlemek üzere FBI orada kan banyosu yapılmasını istemiyordu. Kendilerine ateş açılmadıkça özel görev gücü ateş etmeyecekti. Saldırganlara kurtulmaları için her türlü şans tanınacaktı. Planlama subayı yardımcısı olarak Kurt Çilke, özel görev gücü sorumlusu ve Bill Buxton ile bu iş için birlikte çalışmıştı. Özel görev gücü sorumlusu 35 yaşlarında oldukça genç bir adamdı. Yüzü yaptığı işe uygun şekilde sertleşip taşlaşmıştı sanki. Teni kurşuni renkliydi ve çenesinde ilginç bir gamzesi vardı. Adı Sestak olan bu adam Harvard Üniversitesi mezunlarının saf İngilizcesiyle konuşuyordu. Üç adam şu anda Çilke'nin odasında bir araya gelmişlerdi. Çilke, "Operasyon sırasında benimle kesintisiz iletişim kurmanızı bekliyorum. Çatışma kurallarına kesinlikle uyulacak," dedi. "Sen merak etme," diye yanıt verdi Buxton. "Ateş gücü çok yüksek 100 adamımız var. Saldırganlar teslim olacaklardır." Sestak sakin bir sesle konuştu. "Benim de o çevreyi saran ikinci bir 100 kişilik gücüm daha var. Biz saldırganların bölgeye girmesine izin vereceğiz. Ama kesinlikle oradan dışarı çıkamazlar." "Çok iyi," dedi Çilke. "Saldırganları teslim alınca bizim New York'taki sorgulama merkezimize gönderin. Benim o sorgulamada yer almama izin verilmiyor ama olabildiğince çabuk bilgilenmek istiyorum." Sestak, "Eğer işler ters gider de hepsi ölürse ne olacak?" diye sordu. "Büro içinde hemen bir sorgulama yapılacak ve genel müdür durumdan pek mutsuz olacak. Şimdi realiteye dönelim. Yakalanan saldırganlar cinayet işlemeye teşebbüs suçuyla tutuklanacak. Sonra kefaletle özgür kalacak ve daha sonra Güney Amerika'ya kaçıp ortadan kaybolacaklar. Öyleyse bizim onları sorgulamamız için yalnızca birkaç günümüz var." Buxton hafifçe gülümseyerek patronu Çilke'ye baktı. Sestak kültürlü ses tonuyla Çilke'ye, "Sanırım bu da seni korkunç derecede mutsuz edecektir," dedi. "Elbette ki durum beni rahatsız edecek," diye yanıt verdi Kurt Çilke. "Ancak genel müdür siyasal karmaşıklıklardan endişe duyar. Böyle saldırı suçları her zaman insanı tuzağa düşürücüdür." "Anlıyorum, bu durumda elleriniz bağlı." Çilke, "Doğru," diyerek onayladı. Buxton sakin bir sesle düşüncesini açıkladı. "Ne ayıp, adamlar federal bir görevliyi öldürmeye girişebiliyor ve yakayı kurtarabiliyorlar." Sestak şimdi iki adama da eğlenir gibi bakıyordu. Kurşuni renkli teninde kırmızımsı lekeler görülmeye başlamıştı. Siz kilise korosuna vaaz veriyorsunuz. Ne olursa olsun, bu tür operasyonlarda işler ters gider. Silahı olan her kişi vurulabileceğini düşünür. Bu da insan doğasının tuhaf bir yanıdır. O gece Connecticut eyaletindeki Çilke'nin evinin bulunduğu yere giden Buxton'a Sestak'ta eşlik ediyordu. Ajanın evindeki bazı ışıklar ev kullanılıyor gibi görünsün diye yanık bırakılmıştı. Evdeki korumalar da içerideymiş gibi düşünülsün diye evin giriş yoluna 3 araba park edilmişti. Bu arabalara çalıştırıldığında havaya uçsun diye bombalı tuzaklar kurulmuştu. Bunların dışında Buxton başka bir şey göremedi ve Sestak'a sordu. Lanetler olası 100 adamı neredeler? Sestak tüm dişlerini göstererek sırıttı. Çok iyi gizlenmişler değil mi? Onların hepsi burada ve sen bile adamları göremiyorsun. Adamlarım ateş attığını kurmuş durumdalar. Saldırganlar yoldan geldiğinde arkalarını kapatacağız. Elimizde bir sepet dolusu fare olacak. Buxton evden 50 metre kadar uzaklıktaki komuta noktasında Sestak'ın yanında kaldı. Onlarla birlikte üzerlerinde kamuflaj giysileri olan 4 kişilik iletişim ekibi de vardı. Sestak ile bu ekibin ellerinde gelişmiş tüfekler, Buxton'da yalnızca bir tabanca bulunuyordu. ''Senin çatışmaya katılmanı istemiyorum Buxton'' dedi Sestak. ''Üstelik taşıdığın silah burada hiç işe yaramayacaktır.'' Buxton, ''Neden?'' diye sordu. ''Tüm meslek yaşamım boyunca kötü heriflere karşı ateş etmek için bu silahı kullandım ben.'' Sestak gülümsedi. ''Bugün durum öyle değil. Benim burada bulunan özel gücüm, yürütmenin emriyle herhangi bir yasal kovuşturma ya da suçlamaya karşı korunma altındadır. Oysa sen değilsin.'' Buxton, ''Ama burada komutan benim.'' diyerek karşı çıktı. Sestak buz gibi bir sesle yanıt verdi. ''Operasyon başladığı anda senin komutanlığın sona eriyor. Bu işe komuta edecek tek kişi benim. Kararları ben vereceğim. Genel müdür bile benim yerime geçemez.'' İki adam karanlıkta beklediler. Buxton saatine baktı. Gece yarısına 10 dakika vardı. İletişim ekibinden bir adam gelip Sestak'a fısıldadı. 5 araba eve yaklaşıyor. Onların arkasından yol kapatıldı. Buraya varışları 5 dakika olarak tahmin ediliyor. Sestak karanlıkta görüşünü güçlendirmek için kızıl ötesi gözlüğü takmıştı. Tamam dedi. Haber gönder. Saldırganlar ateş etmezse ya da ben emir vermezsem ateş açılmayacak. Beklediler. Birdenbire 5 araba evin giriş yoluna hızla girip durdu. İçlerinden adamlar boşaldı. Bu adamlardan biri hemen eve el bombası attı. Geniş camlardan biri paramparça oldu ve içeride kırmızı renkli, ince bir alevin yükseldiği görüldü. Sonra tüm alan projektör ışıklarıyla birdenbire gündüz gibi aydınlandı. 20 kişilik saldırgan grubu olduğu yerde donmuş gibi kala kaldı. Aynı anda ışıklarını yakmış korkunç omurtulu bir helikopter üzerlerine doğru yaklaştı. Gecenin içine doğru hoparlörle kalın sesli bir adam konuştu. ''Biz FBI'yız. Silahlarınızı atın ve toprağın üzerine yatın.'' Tuzağa düşen saldırganlar ışıklarla ve helikopterin hırıltılı çalışmasıyla donmuş gibi hareketsizdiler. Buxton rahatlayarak adamların karşı koyma direncini yitirmiş olduklarını gördü. Bu nedenle Sestak'ın tüfeğini doğrultup saldırgan grubuna ateş ettiğini görünce pek şaşırdı. Ardından saldırganlar da ateşe karşılık verdi. Ve sonra evin araba giriş yolu üzerindeki saldırganlara açılan yaylım ateşinin çıkardığı gürültüyle Buxton sağırlaşır gibi oldu. Bomba tuzaklı arabalardan biri isabet aldığından gümbür diyerek havaya uçtu. Sanki kurşunlardan oluşan bir tayfun araba giriş yolunu yok ediyor gibiydi. Evde parçalanan camlar gümüş renkte parıldayarak havadan yere yağıyordu. Araba yolunda kan akıyor, kısa zamanda kan gölleri oluşuyordu. 20 saldırgan çamaşırhaneye götürülmeyi bekleyen kanla yıkanmış paçavra yığınları haline gelmişti. Buxton bu görüntü karşısında şok olmuş gibiydi. Saldırganlar teslim olmaya fırsat bulamadan sen onlara ateş ettin. Bunları raporuma yazacağım. Ben de farklı şeyleri yazacağım raporuma diyen Sestak sırıttı. Eve bomba attıkları anda saldırganlar cinayet işlemeye girişmişti. Adamlarımı bu durumda tehlikeye atamazdım. Benim raporumda bunlar yer alacak. Ayrıca ilk kez onlar ateş etti. Buxton, bu söylediklerin benim raporumda bulunmayacak dedi. Şaka mı ediyorsun Buxton? Genel müdürün senin raporunu dikkate alacağını mı sanıyorsun? Sen sonsuza dek onun pislik listesindesin. Emirlere uymadığın için genel müdür senin kelleni isteyecek. İkimizin de başı belaya girecek. Sestak, eh bu dediğin olabilir ama ben taktik komutanım. Emirlerim geçersiz kılınamaz. Bir kez bana iş verilirse bu böyle olur. Bir federal görevliye saldırabileceğini sanan canileri istemiyorum. Realite budur. Sen ve genel müdürün kendinizi düzdürebilirsiniz. Buxton, burada 20 ölü var dedi. Ve biz hiç fire vermeden onlardan kurtulduk. Sen ve Çilke anladığım kadarıyla genel müdürü patlatmak istiyordunuz ama bunu gerçekleştirecek yürek yoktu sizde. Buxton birdenbire bunların doğru olduğunu sezinledi. Kurt Çilke genel müdür ile Washington'da bir başka toplantıya daha hazırlandı. Elinde toplantıda ne söyleyeceğine ilişkin notlar ile evine yapılan saldırının ayrıntılarını içeren rapor vardı. Her zamanki gibi yardımcısı Bill Buxton da ona eşlik ediyordu. Ancak bu kez yardımcısını özellikle genel müdür istemişti. Çilke ile Buxton, duvarlarında FBI'ın etkinliklerini gösteren ekranların dizili olduğu genel müdürün geniş odasındaydılar. Gene her zaman yaptığı gibi çok incelikle davranan genel müdür, her ikisiyle de el sıkışıp oturmaları için yer gösterirken Buxton'a biraz soğuk ve kuşkulu bakışlarla bakıyordu. Baylar diye söze başlayan genel müdür, aynı zamanda toplantıya katılan iki yardımcısıyla birlikte dört kişiye hitap etmiş oluyordu. Bu karmaşayı toparlayıp temizlemek zorundayız. Tüm kaynaklarımızdan yararlanarak soruları yanıtlamadan bu denli çirkin bir olayı geçiştiremeyiz. Çilke, bu durumda sen işinde kalmayı mı yoksa istifa etmeyi mi istiyorsun? İşimde kalacağım efendim. Genel müdür Buxton'a döndü. Soylu çizgileri olan zayıf yüzü pek sertti şimdi. Bu işte sen sorumluydun Buxton. Nasıl oldu da tüm saldırganlar öldü ve elimizde sorgulayacak tek kişi bile kalmadı? Ateş açma emrini kim verdi? Sen mi verdin bu emri? Hangi nedenle olay böyle oldu diye üst üste sorular sordu. Buxton oturduğu yerde dikildi ve efendim diyerek sözlerine başladı. Saldırganlar eve bomba attı ve ateş açtı. Başka seçeneğimiz bulunmuyordu. Genel müdür içini çekti ve yardımcılarından biri homurtulu sesler çıkararak Buxton'a küçümseyen bakışlarla baktı. Genel müdür bu kez, bizim en tuttuğumuz elemanlarımızdan biri olan yüzbaşı Sestak, hiç değilse bir tane saldırganı esir almaya çalışmadı mı diye sordu. Efendim her şey 2 dakika içinde oldu bitti. Sestak o alanda pek etkili bir taktisyen. Eh basında ve halk arasında bu konuda herhangi bir yaygara çıkmadı, dedi genel müdür. Ama ben bu olayı bir kampanyosu olarak tanımlıyorum. Yardımcılarından biri, oh evet öyleydi efendim diyerek onayladı. Eh artık elden bir şey gelmez diyen genel müdür Çilke'ye döndü. Sen bir operasyon planı ile mi geldin buraya? Çilke adamların eleştirili bakışlarına pek öfkelenmişti ama gene de sakin bir sesle yanıtladı. Evet, bana bağlı 100 adam daha istiyorum. Ayrıca sizden April bankalarının tüm işlemlerinin denetlenmesi hakkında bir talepte bulunmanızı diliyorum. Bu işe karışan herkesin geçmişini iyice araştırmak niyetindeyim. Astor Viola'ya karşı seni ve aileni kurtardığı için hiç gönül borcu duymuyor musun? Ona karşı hiç gönül borcu duymuyorum diyen Çilke bunun nedenini açıkladı. Bu türden insanları bilirsiniz. Önce sizin başınızı belaya sokar, sonra sizi o beladan kurtarmaya yardımcı olurlar. Unutmayın, bizim başta gelen amaçlarımızdan biri April bankalarını kendimize mal etmektir. Yalnızca bundan parasal yarar sağlayacağımız için değil, o bankaların kirli parayı aklamak için de kullanılmasını önlemek için de. Ve o bankalar aracılığıyla Portella ve Tulipa'yı yakalayacağız. İşe küresel olarak bakmak zorundayız. Astor Viola bankaları satmaya karşı çıkıyor ve ortaklık onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şu ana değin, o herifler bunda başarılı olamadılar. Baba April'i vuran 2 tetikçinin ortadan kaybolduğunu öğrendik. Ayrıca New York polisinden 2 dedektif havaya uçuruldu. Biri öldü, biri de sakat yaşıyor. Astor Viola kurnaz ve kolay ele geçmez bir adamdır, dedi Çilke. Bu nedenle ona gerçek bir suç yüklemeliyiz. Şimdi ortaklık Astor Viola'yı ortadan kaldırmakta başarılı olabilir ve babanın çocukları bankalarını ortaklığa satabilir ve o heriflerin de bankaları çalıştırırken 1-2 yıl içinde yanlış adımlar atacağından eminim. Devletin yasal uygulama güçlerinin özellikle uyuşturucu tacirleriyle uzun süren kaç kovala oyununu sürdürmeleri olağan dışı değildir. Ancak bunu yaparken bazı suçların işlenmesine de izin veriliyor. O türden oyunları daha önce de uzun süreyle oynadık dedi genel müdür. Ancak bunun anlamı senin Timona Portella'ya kayıtsız şartsız yetki vermen değildir. Elbette diyen Çilke, odada bulunan herkesin konuşmaların kaydedildiğini bildiğinin farkındaydı. Genel müdür, Çilke sana 50 adam daha verecek ve April bankalarının tüm işlerinin denetlenmesini isteyeceğim dedi. Genel müdürün yardımcılarından biri karşı çıktı. Efendim, biz o bankaları daha önce denetledik ve yasaya aykırı bir şey bulamadık. Çilke, her zaman bir şans vardır. Astor Viola bankacı değildir ve hata yapabilir dedi. Genel müdür, evet diyerek ajanı onayladı. Başsavcının burada tek istediği kanıt. Bu bir tek küçük yanlışı olan makbuz bile olabilir. New York'a dönen Çilke, yapacağı işleri planlamak için Buxton ve Sestak ile bir araya geldi. Beyler, evime yapılan saldırıyı enine boyuna iyice araştırmak için 50 adam daha alıyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekir. Burada her etkinliğin Astor Viola üzerinde yoğunlaşmasını istiyorum. Havaya uçurulan iki dedektif olayının da derinlemesine araştırılmasını isterim. Sturzo kardeşlerin yok oluş nedenlerini bulmak ve ortaklık hakkında daha derin bilgiler edinmek niyetindeyim. Çabalarımız Astor Viola ve bir de Aspinella Washington üzerinde yoğunlaşmalı. O kadın polis rüşvet alışı, pek acımasız oluşu ve havaya uçuruluşu ile ilgili olarak anlattığı öyküyle pek ünlendi. Ve bir de o olay yerinde bulunan paralar pek kuşkuluydu. Buxton, peki Inzio Tulippa ne olacak? O adamlar her an ülkeden kaçabilir dedi. Tulippa şu anda ABD'de tur atıp uyuşturucuların yasallaştırılması için konferanslar veriyor. Aynı zamanda büyük şirketlerin şantaj paralarını topluyor. Bu kez Sestak sordu. Yaptıkları için onu yakalayabilir miyiz? Hayır Sestak dedi Çilke. Onun bir sigorta şirketi var ve bazı büyük Amerikan şirketlerine bir tür sigorta hizmeti veriyor. Ona karşı dava açabiliriz ama iş adamları buna karşı çıkarlar. Çünkü büyük şirketlerin bazı personelinin Güney Amerika'daki güvenliğini Tulippa sağlıyor. Bir de Portella'yı sorarsan gidebileceği bir yer yok. Sestak buz gibi bir sırıtışla, ''Sana göre bu çatışmanın kuralları nelerdir?'' diye sordu. Çilke sakin bir sesle yanıtladı adamı. ''Genel müdür bir kez daha insan kıyımı yapılmamasını ama kendimizi korumamızı istiyor. Özellikle Astor Viola'ya karşı.'' ''Demek ki bir başka deyişle Astor'u ölü bir adam olarak geride bırakabiliriz.'' Çilke bir an için derin düşüncelere dalmış göründü ve ''Eğer bu gerekli olursa, evet.'' dedi. Aradan daha bir hafta geçmeden bir sürü federal müfettiş, April bankalarının tüm kayıtlarını inceleme altına aldılar. Ve ayrıca ajan Çilke kişisel olarak Bay Pior'u bürosunda ziyaret etti. Çilke yaşlı adamın elini sıktıktan sonra güler yüzlü bir tavırla konuşmaya başladı. ''Ben her zaman cezaevine göndermek zorunda kalacağım insanları kişisel olarak tanımak, onlarla karşı karşıya gelmek isterim. Şimdi tren kalkmadan bize yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı?'' Bay Pior iyi niyetini gösteren bir ilgiyle kendinden çok genç olan adama ''Sahi mi söylüyorsunuz?'' dedikten sonra biraz durup sözünü sürdürdü. ''Tümüyle yanlış bir iz üzerindesiniz. Bu konuda size garanti verebilirim. Ben bu bankaları ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak kusursuzca yönetiyorum. Sizin ve buradaki herkesin geçmişini izlediğimi bilmenizi istedim. Umarım hepiniz temizsinizdir. Özellikle Sturzo kardeşler işinde.'' Bay Pior ajana gülümsedi. ''Biz kusursuzuz.'' Kurt Çilke gittikten sonra Bay Pior oturduğu koltuğunun arkalığına iyice yaslanıp düşündü. Durum giderek daha korkutucu oluyordu. Adamlar Rosie'yi saptarsa ne olacaktı? Yaşlı adam derin derin içini çekti. Ne acıydı. O kız için bir şey yapmak zorunda kalacaktı. Ajan Çilke, avukat Nicole'e mesaj gönderip Astor ile bürosunda ertesi gün görüşme yapmak istediğini bildirdiğinde ne Astor'un gerçek karakterini ne de genç adamın yapmak istediklerini anlayabilmişti. Yasaları çiğneyen herkesten olduğu gibi bu genç adamdan da tiksiniyor, gerçek bir mafya örgütü üyesinin niyetlerini anlayamıyordu. Astor eski geleneklere inanmaktaydı. Takipçileri yalnızca sahip olduğu karizması için değil, kendilerine her şeyin üzerinde değer verdiği için seviyorlardı onu. Gerçek bir mafya örgütü üyesi, kişiliğine ve örgütüne karşı herhangi bir hakaretin öcünü alacak kadar gözü pek olurdu. Başka bir kişinin ya da devlet görevlisinin isteklerine boyun eğmezdi. Mesleği onun gücünü oluştururdu. Mafya örgütü üyesinin niyeti her şeyin önüne geçer ve saydığı adalet, onun emrettiği adalet olurdu. Astor mafyanın bu kuralları içinde doğmuş ve Sicilya'da böyle kurallara uygun eğitim almıştı. Genç adam Çilke ile ailesini kurtarmasının karakterinde bir yarık oluşturduğunun farkındaydı. Gene de Nicole ile birlikte bürosuna giderken yetkili ajanın açıkça belli etmese de borçlu hissetmesini ve düşmanlığını biraz olsun hafifletmesini umuyordu. İki yeğeni Çilke'nin odasına kabul etmek üzere dikkatli bir düzenleme yapıldığı anlaşılıyordu. Çilke'nin odasının dışında biri kadın iki güvenlik elemanı üzerlerini iyice aradılar. Çilke çalışma masasının gerisinde ayakta duruyor ve ateş püsküren gözlerle onlara bakıyordu. Herhangi bir yakınlık işareti yapmadan oturmalarını işaret etti. İki güvenlik elemanı içeri girip kapıyı kilitledi. Nicole, "Bu toplantı kayıt ediliyor mu?" diye sordu. "Evet," dedi Çilke. Üstelik hem sesli hem de görsel olarak. Çünkü toplantı hakkında yanlış anlama olmasını istemiyorum. Biraz duralayan ajan sözlerini şöyle sürdürdü. "Durumunuzda hiçbir şeyin değişmediğini anlamanızı isterim. İkinizi de bu ülkede yaşamaya layık olmayan pislikler olarak görüyorum. Sizin saygı duyduğunuz baba April pisliğini ve muhbiriniz hakkındaki öykünüzü kabul etmiyorum. O öyküyü sizin uydurduğunuzu, benden daha iyi muamele görmek için muhabirinize bile ihanet ettiğinizi düşünüyor, yaptığınız bu hileden tiksiniyorum."